Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Fatih İnce ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İhlas suresinde mealen şöyle buyruluyor. De ki, o Allah'tır, tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Efendim her cuma olduğu gibi bugün ilk bölümde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerle olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon bağlantımızda yayınımızda olacak ve hocamızla İhlas Suresi'nin anlamı üzerine sohbet edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza sağlık haberleri köşemizde devam edeceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde öne çıkan sağlık haberlerini bizlerle paylaşacak. Efendim haftanın gündem konuları ise şöyle. Salgınla mücadelede 2 yılı geride bırakan Türkiye'de COVID-19 verileri, okullardaki uygulamalar, Azerbaycan'da TÜRKOVAK çalışmaları, dünyada ve Almanya'da vaka sayısında son durum, getirilen yeni kurallar, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları, aşı çalışmaları ve Türkiye'de yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu düzenlenmesi. Ayrıntılarla ikinci bölümde sağlık haberleri köşemizle sizlerle olacağız. Güne bakan başladı, şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Taş gerek, gözü dolu yaş gerek, gözü dolu yaş gerek. Koyundan yavaş gerek, koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam. Dövene elsiz gerek, dövene elsiz gerek. Geniş Yunus gel şimdi, ummanlara dal şimdi, ummanlara dal şimdi. Ummana dalmayınca, ummana dalmayınca, sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Selamünaleyküm.
Ve aleykümselam kıymetli ediyorum. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bugün 11 Mart Cuma, sizinle tekrar buluştuk. Allah-u Teala'ya binlerce şükürler olsun. Bugünü bize gösterdi. Sizinle tekrar buluştuk. İnşallah bu hafta sizinle İhlas Suresini konuşacağız kıymetli hocam. Açılışta da İhlas Suresinin mealini zikrettim. Tekrar okumak istiyorum. İhlas Suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. De ki o Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Hocam, bu sureye dair bizlere bu hafta neler anlatacaksınız?
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'in okuduğunuz suresi en az Fatiha kadar bilinen ve hem kısa olması hem özet olması hem de bu sure aslında kitabın sahibi, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi anlatan bir sure. Hatta bazı rivayetlerde denir ki, dediler ki bize Rabbini nispet et. Yani unsub lena rabbeke. Rabbinin nesebi nedir? Halbuki insanların nesebi olur. İnsanlar işte şu kabileden olur, şu aileden olur, şuradan olur. Onlar da Allah'ın nesebi nedir gibi sordular. Bu sorunun bir benzer versiyonu da işte şunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı şeklindeki başa doğru döndüğümüz ve o ilk her şeyi yaratan Allah Azze ve Celle ile ilgili olarak aynı soruları sormaya kalktığımızda karşımızda İhlas Suresini buluruz. İhlas Suresi bize Allah Azze ve Celle'yi anlatır. Allah her şeyin yaratıcısı, her şeyin var edicisidir. Kul sen de ki huvallahu ahad, Allah tektir. Cenab-ı Hakk'ın tekliği, alemleri yaratan Allah Azze ve Celle, yani bütün her şeyin başındaki güç bakımından, kudret bakımından, bilgi bakımından, ne açıdan düşünürseniz düşünün, bunların hepsini mutlak şekilde sahip olandır. Esasında biz bu tür bir düşünce yapısına daha yaratılıştan sahibiz. Evet. Yani onu arayan bir fıtratımız var içimizde. Nasıl mı derseniz, derim ki söz gelimi bir çocuk mesela İlk zamanlar işte babasını kahraman bilir. Yani babası ona göre çok güçlüdür, herkesi döver. Kimse onun babasını dövemez. O en güçlü olarak onu görür. Ama zaman sonra işte okula başlar. Okula başladığı zaman orada başka ebeveynler görür, başka hocalar görür. Ne bileyim beden eğitimi hocasını görür, daha güçlü böyle, daha fiziksel olarak üstün. Bu kez babasını birilerinin dövebileceğini anlamaya başlar. O zaman falanca daha güçlü, o herkesi dövebilir diye. Böyle herkesi döven ama hiç kimse tarafından dövülemeyen, ona göre biri olmalıdır. O ondan daha güçlü. Peki onu biri dövebilir mi? Ona cevap verdikçe o sizi hep, peki onun başkası dövebilir mi? Öyle bir an gelsin ister ki onu hiç kimse dövemez. O her şeye gücü yeten. Zihinsel yolculuğumuzda bizim varmak istediğimiz nokta en'dir. En ne demek? Yani gücü bütünüyle sahip olan en üstte, en muktedir. Onu kimsenin efendim kudret bakımından onu yenemediği, onun herkesi yendiği bir mutlak üstünlükten söz ediyoruz. Bu işte Tanrı mefhumunun, ilah mefhumunun biz kulların düşünce sisteminde oluştuğu yer. Biz böyle biliyoruz. Yani insanlık kullar ligi, bizlerin bulunduğu ligde kudretimiz sınırlı, bilgimiz sınırlı. O bakımdan şimdi bu mutlak üstünlük her şeyin sahibi. O bakımdan gücü mutlak elinde tutan, onu hiç kimsenin yenemediği ama onun herkesi baskıladığı, herkesi yendiği. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ Bütün kullarının üzerindeki mutlak üstünlük. Yoksa biz insanlara bakarsanız, bizim evet aramızda daha güçlüsü olanı var, biraz daha zayıf olanı var. Ama ortak özelliğimiz ne? Hepimizin bir limiti var. Yani güç bakımından bir limitimiz var. Bir yere kadar gücümüz yeter, ondan sonrasına gücümüz yetmez. Peki bilgi açısından da bir yere kadar bilebiliriz, bir yerden sonrasını bilemeyiz. Şimdi bunları ortaya koyduğumuz zaman masanın üzerine, bu kez insan fıtratı şunu soruyor. Böyle bir limiti olmayan, yani gücü bir yere kadar değil de her şeyi bilen, efendim bilgisi bir yere kadar değil de her şeyi bilen, gücü bir yere kadar değil her şeye gücü yeten, böyle biri olamaz mı dediğimiz zaman o ilah kavramıyla karşılaşıyoruz. İşte o alemlerin Rabbi, her şeyin sahibi, maliki olan Allah Azze ve Celle'dir. Ve bakarsanız tanımı itibariyle bu da tektir. Şimdi bu akışta baktığınız zaman ilah kavramının da tekliğiyle karşı karşıyayız. Yani iki tane aynısından her şeye gücü yeten üretemiyoruz. Düşünce sistemimiz ve mantıksal yanımız buna müsaade etmiyor. Neden derseniz, bunu en basitiyle bir çocuğa anlattığınızda, evet o herkesi dövebilir dediğinizde peki diyor. Bir başkasını soruyor, eğer ona da evet o da herkesi dövebilir dediğinizde hemen size şunu soruyor. Peki bu iki tane herkese gücü yeten, herkesi dövebilen kişi karşı karşıya gelirse hangisi diğerini döver? Tanım gereği ikisinin de birbirini dövmesi gerekiyor. Çünkü herkesi döven, herkese gücü yeten. O zaman bunlardan birini elimine etmeniz gerekiyor. Çünkü o onu döverse artık dövülen, herkesi dövebilen olmaktan çıkıyor.
Kıymetli Allah hocam, burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir kıssası da aklıma geldi. Hani bakıyor ya güneşe, aya, yıldızlara. Bir bakıyor güneş batıyor, bu benim Rabbim olamaz. Bir bakıyor ay yine yok olmuş, o da benim Rabbim olamaz. Yıldızlara bakıyor, yıldızlar da gitmiş, o da benim Rabbim olamaz. Olsa olsa bütün bunları yaratan bir varlık olması lazım benim Rabbim diyor ya.
Evet, işte bu düşünce sistemimiz bizim her şeyin müsebbibi, ilk baştan var eden. Dolayısıyla ara etkide, yani bir başka etkinin sonucu olarak oluşmuş ve kendisi etkiye mukabil bir tepki oluşturmuş. Bunların hepsi biz aradakiler. Nitekim devam eden ayette lem yelid ve lem yulet diyor. Halbuki biz kulların hepsi bir etki ve tepki aralığındayız. Yani söz gelimi biz bir ebeveynin birleşmesiyle doğum olarak dünyaya gelmişiz. Bizden de bir ebeveyn olarak çocuklarımız dünyaya geliyor. O bakımdan biz aradayız. Yani doğan ve doğurulan olarak aradayız. Allah Azze ve Celle diyor ki bu ara akışta siz kullar varsınız ama Allah ilk başlangıçta o her şeyin başlatanı, var edeni. Eğer bizden geri doğru gidecek olursak benim ebeveynim olmasaydı ben olmazdım. Onun ebeveyni olmasaydı o olmazdı. Onun ebeveyni olmasaydı o olmazdı. Bunu sonsuza kadar götürürseniz o zaman hiçbirimizin olmaması gerekir. O zaman bu sonsuza gitmez, bir yerde durması lazım ki bir yerde başlamış olması, onunla tetiklenmesi lazım. İşte alemler, gökler ve yer sistemi kendi içerisinde biri diğerini tetikleyen bir domino taşı gibi bir varlık akışı içerisinde, ama bunun sonsuza gitmesi mümkün değil aklen, bir yerde başlaması lazım. İşte o başladığı yerde kul huvallahu ahad, onu başlatan alemlerin Rabbi, yegane tek ilah Allah Azze ve Celle'dir. Başlatan, varlığı var eden kudret. Eğer varlığın kendisi hali hazırda varsa, ki biz bunun bir parçasıyız, o zaman ilk başlangıçta var eden kudret de kesinlikle var olmalıdır.
Evet.
Allah Azze ve Celle kul huvallahu ahad diye zatına böyle işaret etti. Böyle olunca da peki onu kim var etti sorusu, hayır, o her şeyin var edicisi. Çünkü bunu sonsuza götüremediğinizde, eğer onu da var eden, onu da var eden diye daha fazla geri gitmeye kalktığınızda, eğer sonsuz olacaksa o zaman varlık da olmayacak demektir. Çünkü başlatan, var eden olmazsa hiç olmaz. Söz gelimi, hani diyelim ki öğretmen sınıfta dese ki, yani ben bana müdür emretmezse bu dersi işlemem. Yani müdür de dese ki bana işte il milli eğitim, ilçe milli eğitim bunu emretmezse ben yapmam. Hı hı. O dese ki il emretmezse ben yapmam. Böyle bakana kadar gitse. Siz öğretmenin sınıfta dersi vermeye başladığını görürseniz anlarsınız ki bakandan bu emir gelmiş aşağı kadar. Ama böyle yukarı kadar o da ben, o da ben, o da ben diye sonsuza kadar giderse o zaman o ders hiçbir zaman işlenemeyecek demektir. Onu emredecek bir üste varlığı başlatan, alemleri yaratan. Şimdi onun tekilliğini de konuştuk. Demek ki gücü mutlak olan tek olmalıdır. O yüzden bu mabetlerimizden beş vakit yükselen nidada Allahu Ekber diyoruz. Her şeye gücü yeten, yegane, en büyük olan, en, o çocukluktan beri aradığımız ve güvencesine sığınmak istediğimiz, bizi koruyabileceğini işte vaktiyle babamız belledik. Sonra baktık ki babamız gibi nice adamlar var. Babamızdan bile daha güçlü olanları var. Sonra bunların içerisinde en güçlüsünü, en güçlüsünü, devlet kavramını vesaire öğrendik. Sonra yer küreyi, gezegenleri, galaksileri, şimdi insan aklederek tüm bunların üzerinde bütün varlığa buyruğunu geçirmiş olan, demin bahsettiğiniz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bakış açısıyla alemlerin Rabbini tanımaya doğru yol alıyor. İşte bu akleden insanın fıtratıyla birebir eşleşen bir sureden bahsediyoruz. İlah kavramını dağa, taşa, bayıra, insana indirgemeyen, bütün varlığın yaratıcısı olarak onu tanımlayan kul huvallahu ehem Allahu samad. Ne demek as-samad? As-samad demek biz kulların, hepimiz ihtiyaç içerisindeyiz. Bütün ihtiyaçlarını sağlayan ama kendisi ihtiyaç üzere olmayan. Hı-hı. İşte as-samad. Demek ki böyle biri varsa ki olmalı, biz bütün kullar olarak ihtiyaçlarımız sağlanıyor. Hali hazırda yememiz, içmemiz. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ. Her ne ihtiyaç duyuyor, istiyorsanız bunları size sağlıyor. Gökten yağmuru indiriyor. Yerden bitkiyle gıdanızı çıkarıyor. Bedeninizde bir dolaşım, bir sistem, bir canlılık yaratıyor. Biz bunun içerisindeyiz. Kendimiz ihtiyaçlı varlıklar olarak ihtiyacımızın sağlandığı ve bu ihtiyacımızı sağlamak üzere bir ortamda bulunduğumuzun farkındayız. Ama akleden yanımızla diyoruz ki kendisi bütün bu ihtiyaçlarımızı sağlayan ama kendisi muhtaç olmayan biri olamaz mı dediğimde Allahu Samad. Samad olan Allah Azze ve Celle ile buluşuyoruz. Onu tanıyoruz. Ve huve yutaymu ve la yutam. O yedirir ama kendisi yedirilmez. Cenab-ı Hak kulle yevmin huve fî şe'en. Her vakit Allah Azze ve Celle kullarının ihtiyacını sağlamakta, onlara ihtiyaç içerisinde bulundukları her şeyi vermektedir. İşte akleden insanın Rabbi ile istelik fıtratı üzerinden buluştuğu yerde tam da İhlas Suresi bununla eşleşir. Halbuki batıl dinlere bakın. Batıl dinlerde Tanrı ya dağdır, ya bayırdır, ya gökteki bir cisimdir, ya hatta bir insandır. Bunların yani Tanrı olduğu, bunların efendim ilah olduğuna dair insanın aklederek bir sonuca gitmesi mümkün değildir. Evet. Neden bu put Tanrı olsun ki diye sorar çocuk. Yani İbrahim de öyle sormuştur. Hı hı. Aleyhissalatu vesselam. Ne bileyim dediler. Yani yukarıdan beri herkes öyle dediği için. İyi de bu bir taş. Siz yonttunuz, siz parçaladınız. Veya şu dağ cismi, gökteki bir cisim. Bunların hangisine ilahlık atfetsek delilsiz kalırız. Yani elimizde evet. Hiçbir delil olmaz.
Kendine bile halbuki, hayrı olmayanın insanlara nasıl hayrı olsun değil mi?
Nasıl hayrı olacak? Halbuki İslam'ın işte bugün bütün dünyada bu yoğun ilgi ve alakanın temeli de İslam'a. İslam'ın ilah tanımının aynen X gibi yani matematik gibi bunu böyle camilerde görürsünüz. Huva diye yazar. Huva ne demek? O. Nice ayetin başındadır. Huvellezî enzele minessemâi mâen. Gökten suyu indiren huva. Arapçada o demek. O. Biz onu hep var ettiği ve bizi yaşattığı alem üzerinden tanıyoruz. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam da güneşe baktı, aya, yıldıza baktı ve bunların bir döngü içerisinde aynı yolu takip eden doğan, batan sistemler olduğunu gördü. Sonra dedi ki böyle buyruk altında olanlardan hoşlanmıyorum. Vakti gelince batıyor, vakti gelince doğuyor. Ben böyle belli ki bunlar buyruk altında. Yolu belli. Trene baktığınızda nasıl ray üzerinde gidiyor? O zaman demek ki burayı koyan, bunu onun üstüne koyan, ona bir yol çizen var. Ben bu varlıklarla değil, varlıkları yanatan, yöneten kudretle tanışmak istiyorum deyince bu sefer bir soyutlamaya gitti. İşte bu fıtratımız devreye giriyor ve akledip diyoruz ki bu treni de rayı da kim var ettiyse dediğiniz zaman treni de rayı da yapan kimseyi, oluşturanı. E bunu alem planında düşündüğünüzde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın inni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ard. Dedi ki ben artık yüzümü aya, güneşe, varlıklara değil, bütün varlıkları var edene dönüyorum. Kim o dediler? Meçhul Tanrı'dan söz ediyorsun dediler. Kim o? O dedi ki bu var etmesi üzerinden ben onu tanıyorum. Ama dediler ki görmek istiyoruz, dokunmak istiyoruz, ellemek istiyoruz. Ne bileyim kendi duyu alanları içerisinde onu aradılar. Bütün batıl dinler böyledir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hanif olarak biz akleden gözümüzde, biz sadece gözlerimizle, ellerimizle algı dünyamızı dokunarak hissetmiyoruz. Yanı sıra akleden yanımızla bu kez tefekkür edebiliyoruz. Düşünsel yanımızla varlığın ötesine, var ediciye doğru yol alabiliyoruz. Bu insani bir meziyet Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği. O dedi ki ben bu ayı da, yıldızı da, güneşi de, sistemi var eden lillezî fatara semâvâti vel ard. Şimdi dünyada hiçbir yerde böyle bir mantık temelli, akıl dolu, hiç kimsenin hayır diyemeyeceği böyle bir tanım üzerinden yegane kudreti tanımlayan ve ona asla ikinci bir eş ve benzer yanaştırmayan. Çünkü yanaştırmak da mümkün değil. Yani Allah kimdir? Allahu la ilahe illa huve haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısı. E bir tane daha üret bakayım. İki tane ikincisine de billah de, ona da her şeyin yaratıcısı de. Buna çocuk bile güler. Der ki yani Allah ise her şeyin yaratıcısı. Artık her şey bitti. Bütün varlığı o yarattı demektir.
Evet.
İkinci bir her şeyin yaratıcısı olmaz. Bu tanım gereği mümkün değil. Her şeye gücü yeten de وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Her şeye gücü yeten. Bundan A her şeye gücünü yeter, B de her şeye gücü yeter deseniz çocuk bile buna güler. Der ki yani A her şeye gücü yetiyorsa artık o tamam tektir. B'nin de her şeye gücü yetmesi mümkün değil. Çakışma meydana gelir. Baktığınız zaman قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ sistemin var eden yegane tek ilahı, her şeyin kendisine muhtaç olduğu ama onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı. Dolayısıyla Allah dışındaki bütün varlık her şey dediğimiz sebep ve sonuç ilişkisi içerisindedir. Biz doğan ve doğrulan aradayız. Ama Allah bütün bu sebep sonuç ilişkisinin başındadır. Huvel evvelu. O ilktir. Her şeyi var eden kudrettir. Artık ondan öncesi sorulamaz. Çünkü o arada olan değil. Baştakini, her şeyi yaratanı konuşuyoruz. Artık onu yaratan kim diye sorulamaz. Çünkü o her şeyin yaratanı diye en başa döndüğümüz yerdeyiz. Allahu samed. O samed olandır. Varlık varsa o ilk var demektir. Varlık hali hazırda içindeyiz. O zaman var eden kudret her şeyi o en başta sistemi var edip bütün sistemin gereklerini, ihtiyaçlarını sunan o yegane kudret. Allahu samed. Devamında Cenab-ı Hak zatının biz gibi böyle doğan ve doğrulan olmadığını söyledi. Lem yelid ve lem yulet. O kendinize, kendiniz gibi onun hakkında soru sormayın. Yani onu kim doğurmuş? O kimden doğmuş? Allah doğan ve doğrulan sizin gibi aradaki bir varlık değil. Her şeyi var eden ilk yegane ilahtır. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuvan ehad. Ve Allah Azze ve Celle'nin asla bir dengi benzeri yoktur. Şimdi bu düşünce bizim ilah tasavvurumuz fıtratımızla bir eşleşir. Eğer akleden bir kimse akledense, varlığı düşünürse, varlığın sahip olduğu hem canlı sistemde hem cansız sistemde iç içe olduğu o muazzam sistematiği, içinde saklı o muazzam bilgiyi düşünürse, bu bilgiye sahip bunları var eden ve bunu ortaya çıkaran bir irade dediği yerde o yegane ilahla tanışmaya doğru, kul huvallahu ehad ile buluşmaya doğru yol alacak demektir.
Evet.
Eğer İhlas suresini göz ardı eder, buradaki düşünce ve mantığı, fıtratı göz ardı edersek bir önümüzde ne kalıyor? Biz varlığın içerisindeyiz ama var edicimizi bilmiyoruz. Kendi kendimizi var ettik diyemiyoruz. Hiçbir şeyden var olduk, o daha ahmakça. Onu da diyemiyoruz. Hı. O zaman tam bir karanlığın içerisinde kalırız. Cenab-ı Hak dedi ki em hulku min gayri şeyin. Hiçbir şeyden mi yaratıldılar? Em humul halikun. Yoksa kendileri mi kendilerini yarattılar? Bu her ikisine de evet demek mümkün değil. O zaman sizi bir yaratan var. İşte o Hazreti Bilal'in üzerine kamçılar indikçe her defasında bütün müşriklere haykırdığı ehadun ehad olan Allah Azze ve Celle'dir.
Kıymetli hocam, aslında Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini işaret eden o kadar çok delil var ki ama görene, görebilene, örneğin işte 21. yüzyılda yaşadığımızı söylüyoruz, tıp ve teknoloji bu kadar gelişmişken insanoğlu bir kan damlasını yapamıyor. Bir süt damlasını yapamıyor. İnek yemyeşil ot yiyor ve bembeyaz, berrak, taptaze bir süt çıkartıyor ortaya. Bunu insanoğlu üretemiyor modern çağda. İnsan hayvana da muhtaç, bir kan için diğer insana muhtaç. Allahu Teala işte bu delillerle bizlere kendinin varlığını, birliğini gösteriyor, bildiriyor. Pek çok ayeti kerimede de buyuruyor ya, efela yakilun, efela yetefekkerun, akletmez misiniz, düşünmez misiniz? Aslında burada akıl nimetinin ne büyük bir nimet olduğunu da işaret ediyor bizlere. Kendini bildirmek, buldurmak için Allahu Teala. Bugün sizinle İhlas suresini konuştuk. Mealini bizlere anlattınız kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz son cümlelerinizi alabilir miyiz? Süremizin sonuna geldik.
Evet, biz esasında İhlas Suresi'yle doğuyoruz ve bütün hayatımızı İhlas Suresi'nin gerçeğiyle yaşıyoruz. Çünkü bir gün, bir sabah gözümüzü açtığımız bir canlılık alemi içerisinde, varlık içerisinde buluyoruz kendimizi. Hı hı. Bütün hayatımız nasıl olduk, nasıl böyle bir canlılığın içerisinde birdenbire girdik ve doğum öncesi biz neredeydik? Ölüm sonrası nasıl olacağı sorularımızın, buna bingo sorular deniyor. Hı hı. Hayatın temeline ilişkin. Evet. Hepsinin cevabı var eden yegane kudretin zat-ı ilahisidir. Onu da İhlas suresinde Allah Teala Celle kendisini tanıtıyor.
Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim efendim.
İnşallah Allah haftaya başka bir konuda buluşmak dileğiyle sizleri uğurluyoruz. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın, hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağolunuz, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle bu hafta İhlas Suresinin anlamını ve önemini konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Yalnızlığı yaşıyorum yeniden, dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimseye aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir, gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi, sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin, ne bir çizgi hasret ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam, sen dolsan yeter. Çaresizlik, sonsuz körlüğüm, bende sabır senden az. Gündüzünden vazgeçtim düşümde biraz. Bir yüz görümlü sen olsan yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir, gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi, sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin, ne bir çizgi hasret ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam, sen dolsan yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin, ne bir çizgi hasret ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam,
duymasa da hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu, ürkek, bir incecik dal gibi üzerime titreyerek eğilsen yeter. Sen, sen, sen, sen olsan yeter.
Sağlık haberleri.
Güne bakan sağlık haberleri köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, son haftada dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı, bu konuların ayrıntılarını öğreneceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda. Sayın Karaaslan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum.
Sağ olunuz, biz de iyi hafta sonları diliyoruz. Evet, son haftada neler yaşandı Türkiye'de ve dünyada? İsterseniz Türkiye'den başlayalım. Neler
tamam.
aktaracaksınız?
Bugün aslında sözlerime İspanyol gribinden sonra küresel anlamda en büyük salgın olan COVID-19 pandemisiyle mücadele süresinde hiçbir şekilde büyük özveriyle çalışan, emekleriyle minnet borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarını anarak başlamak istiyorum sevgili Mustafa. 3 gün sonra Tıp Bayramı, o yüzden tüm sağlık camiasının şimdiden 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.
Evet, bizler de kutluyoruz.
Dün sağlık çalışanlarının hukuken korunması sempozyumu gerçekleşmişti bu kapsamda da ve Adalet Bakanı Sayın Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar oldu. Gündemdeki konulardan birisiydi bunlar hatırlarsak. Sayın Bozdağ, anayasamız ve yasalarımız yaptıkları işler dolayısıyla aldıkları kararlar nedeniyle hakim ve savcılar için ne tür bir teminat öngörüyorsa hekimler, diş hekimleri ve sağlık çalışanları için de aynı güvenceyi, teminatı öngören tarihi adım atmalıyız şeklinde önemli bir açıklamada bulundu. Yine en çok konuşulan konulardan birisi hem Türkiye'de hem dünyada hekimlerin sık sık karşılaştığı malpraktisdi. Bununla ilgili de yani tazminat durumuydu. Tıbbın gereklerine kasten aykırı davrandığı sabit olmadıkça tazminata konu olmayacaktır şeklinde bir açıklaması oldu Sayın Bozdağ'ın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuyla ilgili Bakan Bozdağ ile uzun süredir, yani bu konu diyorum, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili Bakan Bozdağ ile uzun süredir görüşmeler yapıldığını ve önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktisin suistimal edilmemesi için çalışmalara sürdürdüklerinin altını çizdi. Yasa koruyucu bir çatı, demir parmaklıklar, had bildirir bir gerçek olmadan arkadaşlarımızın imdat çığlıkları, beyaz kot panikleri hiçbirimize huzur vermez şeklinde de gerçekten yüreklerimizi dokunan bir açıklaması oldu Sayın Fahrettin Koca'nın.
Evet.
Bir önemli gelişme daha oldu Türkiye'de. Önemli ve ilk bir gelişmeydi. Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan uygulama kapsamında yatağa bağımlı hastalara görüntülü görüşme yöntemiyle ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi. Bunun ilk açıklamasını Sayın Fahrettin Koca Şubat ayında duyurmuştu böyle bir çalışmanın olacağını. Bilecik, Sinop ve Tunceli'de pilot olarak başlayacağını, ardından da ülke genelinde yaygınlaştırılacağını söylemişti. Bunun ilk uygulaması gerçekleştirildi. Bu çok büyük bir önem taşıyordu Mustafa.
Sevindirici bir haber hakikaten. Evlerinden çıkamayan, yaşlı, yatağa bağımlı çok hastamız var.
Aynen öyle ve bu sadece hasta için ne kadar zor, hasta için ne kadar zorsa hasta yakınları için de bu kişilerin hastaneye erişiminde büyük sıkıntılar yaşanabiliyordu. O yüzden bu çok önemli bir gelişmeydi. Peki kimler faydalanabiliyor? Hemen bunun bir bilgisini verelim istersen. 3 ilde başladı demiştik. Yatağa cihaza bağımlı evinden çıkamayan hastaları kapsıyor bu uygulama. Erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu ile hastaların mama, bez, ilaç, tıbbi cihaz ihtiyaçları için gerekli olan durum bildirir sağlık kurulu ve tek hekim raporları bu uygulama kapsamında yapılabiliyor. Bu gerçekten birçok kişinin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırılacak bir hizmet. Ayrıca bugün çok önemli bir gün. Bunun da tekrar altını çizelim. Evet, mutlu anlamda bir gün değil ama Türkiye'de 11 Mart önemli bir tarih çünkü COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana 2 yıl geçti ve bugün bunun 2. yıl dönümü. Peki bu süre zarfında Türkiye'de ne oldu COVID-19 salgınında diye baktığımızda o tarihten bu yana 14 milyon vaka görüldü Türkiye'de. 94 bin vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Salgının başından beri en yüksek vaka sayısı 111.157 ile 4 Şubat'ta bu yıl görüldü ve en fazla vefatta 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021 olarak tarihe yazıldı.
Evet.
Bu bilgiyi verdik, evet karamsar ve üzücü bir bilgiydi ama çok şükür vaka sayıları önemli ölçüde düşmeye başladı. Dün itibariyle 29.492 kişinin testi pozitif çıktı ve 140 vatandaşımız maalesef yine yaşamını yitirdi. Bu noktada Türkiye'de yeni döneme girildiğinin hemen hatırlatmasını yapalım. Tedbir kararları birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de birçok tedbir kararı, işte açık alanda maskenin çıkartılması gibi tedbir kararları kaldırılmıştı. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu dönemdeki en önemli şeyin kişisel tedbirler ve yoğun aşılama olduğunun altını çizmişti. O yüzden şu anda da Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşılama oranı %85.20, birinci doz aşı yapılanların oranı ise %93.01, yani %100'e henüz ulaşamadık. Omikron varyantının da yaygın bir şekilde bulaştığını öngörürsek, tedbirlerin de kısmi bir şekilde kaldırıldığını göz önünde bulundurursak bu noktada en büyük görev vatandaşların kendilerine düşüyor. Devletin sunduğu aşı imkanları gerçekten birçok ülkeden çok çok daha avantajlı Türkiye Cumhuriyeti'nin. BioNTech, Sinovac ve yerli aşımız Türkovak şu anda hem birinci doz hem ikinci doz hem de rapel dozlarda uygulanabiliyor. Teminatla ilgili bir sıkıntı yok. O yüzden lütfen bu süreçte vatandaşların takviye dozları dahil aşılarını yaptırmaları hastalıktan korunmada ve halk sağlığının korunmasında büyük önem taşıyor. Bunun altını çizelim. Bu yapılanlardan sonra okullarda da tabii güncelleme yapıldı. Çünkü okullarda da iki kişinin pozitif çıkması durumunda sınıf karantinaya alınıyordu hatırlarsak sevgili Mustafa. Ama yeni yapılan düzenlemeye göre bunlar da güncellendi. Anaokulu, kreşler, ilköğretim, ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen veya öğrencilerden biri COVID-19 PCR testinin pozitif olması durumunda sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılacak. Bu kişi okula devam etmeyecek ama sadece bu kişi okula devam etmeyecek. Bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler ise okullarına devam edebilecekler. 7 gün boyunca en az 2 ders saati arayla okul girişinde olmak üzere 2 kez semptom sorgulaması yapılacak. Ateş ölçümleri gerçekleştirilecek çocuklarımızın ve bunlar da kayıt altına alınacak. Bir önemli açıklamada önümüzdeki dönemlerde sınavlar var. ÖSYM'den bir açıklama yapıldı. COVID-19 testi pozitif olanların sonuç raporlarıyla sınava girebilecekleri belirtildi. Bu durumdaki adayların da sınav binasında sadece bu COVID-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonları olacağı duyuruldu. Bu sınavlara girerek bu kişiler de sınava girmekten mahrum kalmayacaklar ve sınava dahil olabilecekler. Bir önemli gelişmemiz yerli aşımız Türkovak'la ilgiliydi. Faz çalışmaları devam ediyordu. Azerbaycan'da COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşımız Türkovak'ın hatırlatma dozunun faz 3 klinik çalışmaları da orada başladı. Bunun sonuçlarını da inşallah çok güzel sonuçlar olacaktır. Heyecanla bekliyor olacağız.
İnşallah bekliyoruz.
Peki, Türkiye böyle dünyada neler var dediğimizde, dünyada geçtiğimiz haftalarda çok ciddi oranda özellikle Avrupa ülkelerinde tedbirlerin kaldırıldığını söylemiştik. Bunları belirtmiştik. Peki bugüne kadar kaç kişiye ulaştı hayatını kaybedenlerin ya da COVID'e yakalananların sayısı dediğimizde şu an itibariyle COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 6.020.582'ye ulaştı yaşamını yitirenlerin sayısı ve 60.831.000 kişi de yaklaşık olarak tedavisi hala devam ediyor. Bu arada önemli bir gelişme, yeni bir varyant tespit edilmişti. Delta ve Omicron genlerini içeren Delta Kron adında yeni bir varyant bulunmuştu. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldüğü duyuruldu bir iki gün önce. Ocak ayından itibaren de Avrupa'da 12 Delta Kron vakası tespit edildi. O yüzden demin vurgu yaptığımız gibi aşılama ve bireysel tedbirler hala çok büyük bir önem taşıyor. Almanya'da da bir takım tedbir kararlarına ilişkin uygulamalar hayata geçirilmişti. Orada da çok sayıda Türk vatandaşımız yaşıyor. O yüzden bu önemli bir açıklama olacak. Geçtiğimiz gün en yüksek vaka sayısını bildirdi Almanya. Ve bunun üzerine Alman hükümeti enfeksiyon koruma yasasında değişikliğe gittiklerini açıkladı. 23 Eylül'e kadar geçerli olacak COVID-19 salgınında yeni kuralların belirlendiğini duyurdu. Buna göre yasa tasarısı şu anda tasarı aşamasında bu. Eyalet yönetimleri toplu taşıma araçlarında ve riskli grupların bulunduğu hastane, bakım, huzur evlerinde maske zorunluluğu tekrar getirilebilecek. Ayrıca hastane, bakım ve huzur evlerinde, okullarda, hapishanelerde test zorunluluğu uygulanabilecek. Yerel yönetimlerle bunun dışında sadece vaka sayılarının yüksek olduğu veya COVID-19'un yeni varyantlarının görüldüğü bölgelerde de mesafe kuralı, restoranlara veya halka açık diğer mekanlara girişlerde aşı olunduğuna dair belgenin ibraz edilmesi ve yine daha önceki uygulamalarda olduğu gibi negatif test sonucu ibraz edilmesi gibi tedbirleri alma yetkisi verilecek. Yasa tasarısının 18 Mart'a kadar federal meclisten geçmesi planlanıyor sevgili evet. Mustafa. Dünya Sağlık Örgütü'nden de bir uyarı oldu. Dünya Sağlık Örgütü ve beraberindeki uluslararası kuruluşlar COVID-19'un yabani hayatta yayılmasının, yeni varyantların türemesini kolaylaştırma endişesine karşı virüsün hayvanlar arasında geçişini yakinen takip ettiklerini söyledi. Bu da önemli bir gelişmeydi. İnşallah dünya tekrar yeni varyantlarla ve olası bu tür ihtimallerle sınanmaz. Bir daha aynı acıları yaşamak durumunda kalmayız inşallah sevgili Mustafa.
Sayın Karaaslan, bizlere yine önemli haberlerin ayrıntılarını aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah omikron varyantı son bulsun istiyoruz ama işte az önce aktardığınız Amerika'daki yeni varyantı inşallah yayılmaz. Orada biter bu varyant. Öyle diliyoruz Allah'tan ve dünya rahata, huzura kavuşur.
İnşallah sevgili Mustafa, uzmanların yaptığı bu açıklamada kedi, köpek gibi evcil hayvanlar başta olmak üzere büyük kediler, bizon, gelincik, ak kuyruklu geyik gibi çiftlik hayvanları veya yabani hayvanlarda da bu virüsün bulaşabildiği şeklinde bir uyarıda bulunuldu. O yüzden senin de söylediğin gibi yeni olaylarla, yeni salgınlarla sınanmak durumunda kalmayız. Bir vaktimiz varsa bir gelişmeyi daha söylemek istiyorum izninizle. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilaç firması Pfizer'in COVID-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan bir ilaç vardı hatırlarsak. Bu ilacın da 6-17 yaş arası için klinik deneylere başlandığı duyuruldu. Klinik olarak şu anda çalışma 140 denek üzerinde devam ediyor. COVID-19 semptomları olup enfeksiyonu teyit edilen, tanı konulan, ciddi hastalık riski taşıyan çocuklarda tedavinin güvenliğinin ve etkinliği değerlendirilecek. İnşallah aşıda elde edilen çalışmaların bir an önce tüm dünyada çok hızlı bu salgında hem aşı hem de ilaç çalışmaları oldu. İnşallah en kısa sürede ilaçla ilgili olarak etkin ve tamamıyla hastalığı ortadan kaldıracak bir ilacın bulunması temennisiyle programı istersen sonlandıralım. Umarım bu güzel haberleri veririz gelecek günlerde.
İnşallah daha güzel haberlerde buluşmak dileğiyle sizleri uğurluyoruz Sayın Karaaslan. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve sağlık diliyorum. Tekrar sağlık çalışanlarımızın şimdiden Tıp Bayramı kutlu olsun.
Sağolunuz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, sağlık haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Yurtta ve dünyada öne çıkan haberleri konuştuk, değerlendirmelerde bulundu ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Fatih İnce ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.